Herkese merhabalar. Bugün konu olarak güçlü insan nasıl insandır? Aslında biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Çünkü kendimden yola çıkarak şöyle bir şey fark ettim. Güçlü insan, yani bence güçlü insan tanımımız hatalı. Benim hatalıydı. Çünkü ben belki hani cinsiyetimden ötürü, belki yaşadıklarımdan, belki tüm toplumsal olaylardan ötürü güçlü insan dediğimde aklıma ilk fiziksel şeyler geliyor. Ve enteresan şekilde otorite sahibi, öfkeli bazen, agresif ve hani tabi bunlar fiziksel özellikler değil ama bunlar fiziksel olarak kendini gösteren şeyler bu arada. Böyle düşünüyordum yani. Tabi bunun nedeni bizim sürekli sporda da tırnak içinde daha güçlü olmaya çabalamamızla ilgili olabilir ama burada aslında benim dikkat çekmek istediğim şey şu. Biz güçü dediğimizde mental güçten bahsetmiyoruz. Otomatik olarak fiziksel güç aklımıza geliyor. Ve fiziksel güçle beraber de yanlış yorumlar yapıyoruz. Yani fiziksel güç iri yarı olmak değil örneğin. Böyle olmamalı en azından. Zaten öyle değil bilimsel olarak ama kafamıza canlanan şey bu. Peki biz neden böyle düşünüyoruz? Yani neden sen mental olarak düşünmüyoruz da bunu biraz daha nasıl diyelim? Negatif demek istemiyorum ama negatif özelliklere bürüyoruz. Yani enteresan şekilde biz güçlü insana negatif özellikler veriyoruz. Mesela dediğini yapan, işte otorite sahibi, emreden. Yani aklımıza eminim bunlar geliyor. Belki de askerlikle ilgilidir. Her şey olabilir. Tam hakim değilim ona ama böyle bir şey var. Ve bununla ilgili ben medyanın da bu arada etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak belki gerçi Z kuşağı da aynı oldu. Çukur falan gibi diziler var ama bizler Deli Yürek'miş, işte Kurtlar Vadisi'ymiş bunlarla büyüdük ve bununla beraber çok fazla dizi vardı. Yani yine böyle mafyoz karakterler olan ciddi manada fazla dizi vardı ve bunları herkes izliyor. Hala da izliyorlar. İşte hala öyle diziler var. Buralarda bizim gördüğümüz, yani genelde şöyle oluyor. Neyi izlerseniz orada bir karakter şişiriliyor ve siz onu idol olarak kabul ediyorsunuz. Yani bu çünkü televizyon aptal kutusu bu yüzden deniyor aslında bir nevi bir yandan da. İstediklerini bize sevdirebiliyorlar. İstediklerini sevdirmeyebiliyorlar. Mesela Elin Japon'u çok da severim orada. Elin Japon derken kötü manada söylemedim. Geçenlerde de bir animeden bahsetmiştim. Japon çizgi filmlerine anime diyoruz. Animelerde genellikle bunların bu arada anime dediğim şey çocuklar için değil. Çocuklar için olan da vardır eminim ama çocuklar için değil yani yetişkin çizgi film aslında. Ya da ne diyelim ergen ve yetişkin diyelim. Ya 50 yaşındaki insanlar izliyor mu bilmiyorum ama 20'ler 30'lar izliyor. Hepimiz üniversitedeyken izliyorduk. Orada çok temelden İki karakter gösterirler. Biri deha karakter. Biri de ortalama ama o deha ile rakip karakter. Ve bu deha olmayan çocuk öyle bir çalışır ki bu çizgi filmlerde. İnanılmaz çalışır ama. Ve o deha ile eş seviyeye gelir. Bu arada deha da çok çalışır yani onu da söyleyeyim. Herkes çok çalışıyor çünkü. Orada size idol diye gösterilen insan, sen ortalama da olsan çok çalışarak çok iyi bir insan, özür dilerim, çok iyi bir insan değil. Çok başarılı bir insan o alan neyse olabilirsin mesajı veriyorlar. Bunu izleyen insan tembel olmuyor. Bunu izleyen insan özeniyor. Ben de çalışayım, ben de olayım diye. Bizde nasıl? Hem erkek hem kadın şimdi düşünelim. Erkekler için de böyle kabadayı dizilerinden bahsettik. Kadınların ya da kızların, hani genç kızların, kadın kız ayrımı olarak o açıdan söylemiyorum. Ergenlik çağı mı diyelim, nasıl denir ona? 16, 17, 18 yaşındaki kızların. İzlediği diziler örneğin bu yaz dizilerinde çok oluyor. Yani çalışan bir kız var. Cici cici giyiniyorlar. Hepsi çok güzel. Ki gerçek hayatta herkes çok güzel değil. Ne yazık ki. Fiziksel özelliklerden bahsediyorum bu arada. İç güzellikten bahsetmiyorum. Çünkü televizyonda bize iç güzellik gösterilmiyor. Hepsi çok güzel. Ve hepsi ya patronun çocuğuyla ya da gencecik bir patronla ki onlar da hep yakışıklı insanlar, işte fit insanlar, çok başarılılar. Ama nasıl oldular bilmiyoruz. Yani mesela onları çalışırken görmüyoruz hiç. Mesela örneğin babaların şirketi çat diye geliyorlar falan. Onların havuzlu villalarına gidiyorlar. Onlarla aşk yaşıyorlar. Onlara da böyle bir rol model izletiliyor. Yani ben erkek olduğum için halde kadınların nasıl bir rol modeli seçip neye özendiklerini bilmiyorum ama yeni nesle baktığımda açıkçası de okuyorum çok onları pek umutlu değilim. Hem erkek hem kadın için, kızlar için ya da. Bunun nedenini biraz medyada suç buluyorum yani açıkçası. Ama her neyse bu biraz sonra da konuşacağım ve daha önce de konuştuğum o kurban psikolojisine girmemize izin vermeyecek tabii yani. Böyle bir hakkımız yok. İşte televizyon böyleydi, bizi kandırdılar, biz de işte bunlara özeniyoruz. Hayır, bunun farkına varmamız gerekiyor. Bizim de görevlerimizden biri bu. Ve biz vardık aslında. Yani şunu biliyoruz aslında şu an. bizim güçlü dediğimiz ya da özendiğimiz karakterler aslında özenilecek karakterler falan değiller. Bunlar bize artık hangi amaçla bilmiyorum. Bize bu şekilde sunulmuş bazı şeyler. Ve biz bunlara inandık. Çünkü çok normal yani. Televizyonun başında öyle oturunca. Bir de şöyle de bir sıkıntı var. Herkes izleyince siz de maruz kalmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü insan sosyal bir varlık. Ve özellikle ergenlik döneminden bahsediyorsak. Kendine bir çevre edinmek zorunda. Ha mesela biraz nasıl, çok belki doğru konuşmayacağım ama kendi çocukluğumla ilgili olduğu için çok önemli değil. Mesela daha akıllı ya da aykırı mı diyelim? Aykırı derken ama böyle emo gibi tiplerden bahsetmiyorum. Zaten bizim zamanımızda yoktu onlar çok. Her neyse ben aykırı diyeceğim. Biraz daha zeki olduğunu düşündüğüm insanlar Yüzüklerin Efendisi gibi şeylere bakarlardı. Bizler diğerleri Kurtlar Vadisi falan izlerdik. Dolayısıyla aslında bazı insanlar ayrışabiliyor. Yine Yüzüklerin Efendisi'nde de bir olay var, bir çaba var, bir mücadele var orada karakterlerin. Yani çok müthiş bir eser zaten. Olaya döneyim ben. Şimdi biz sosyal varlıklar olduğumuz için özellikle ergenlik döneminde tırnak içinde popüler tiplerin sosyal ortamında bulunmak için onlar gibi olmak zorundayız. Yoksa dışlanırız. Dolayısıyla bu şunu diyebilirsiniz. Ya televizyon izleme kardeşim o zaman. Çocuğunu izletme. Ama çocuk bu sefer kendi sosyal çevresinden dışlanıyor. Zaten tehlikeli taraflar bunlar. Örneğin bu Instagram'dır ya da işte Twitter'dır falan, sosyal medya diyeyim genel olarak. Hani tırnak içinde kötü bunlara diyoruz. Çünkü çocukların psikolojisini bozuyor. Ama biri çıkıp diyebilir ki hayır ben iyi kullanıyorum. Evet ama sen azınlıksın işte, buradaki sorunumuz aslında o. Çünkü diğer insanlar bunu kötü kullanıyor. Ve şu an dediğim gibi belli bir yaşın üstündeyseniz hiç farkında olmadığınız bambaşka bir dünya yaşıyor Z kuşağı. Yani biz onları yaşamadık çünkü. Her neyse. Biraz şikayet söylendim ama aslında söylemek değil bu. Bu farkındalık yani. Bunu edinmemiz gerekiyor bence. Sonuç olarak biz şu an şunu biliyoruz. Bize yanlış idoller gösterildi. Bizim idollerimiz hatalı. Bizim güçlü tanımımız, kuvvetli tanımımız yanlış. Dale Carnegie diye bir adam var ki eminim ki kişisel gelişim kitaplarını duymuşsunuzdur. Ben çok başarılı buluyorum bu arada kitaplarını. İçinde yazan bir sürü hikaye var. Hikayelerin hepsi gerçek, yaşanmış şeyler. Ama nedense çok klişe o kitap deniyor. Ne arıyorlar bilmiyorum. Ben aradığım şeyi buldum o kitapta açıkçası. O yüzden öneririm Dale Carnegie'nin kitaplarını. Neydi? Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak gibi bir kitabı vardı. O çok güzeldi. Bir de işte Arkadaş Edinme Sanatı diye bir kitap var malum. Kesinlikle öneriyorum bu arada. Hayatınızı değiştirir mi bilmiyorum ama o hikayeler, yani hikayenin zaten, hikaye dediğimiz kavramın ayrı bir gücü var. Yani ona girmeyeceğim, o ayrı bir konu olur ama bu böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bunların özellikle yaşanmış hikaye olduğunu bilmek beni çok etkiliyor. Orada da bir hikaye vardı. Şimdi güçlü insan nasıl bir insan kendime göre? Orada gördüğüm bir hikaye geldi aklıma bunu düşünürken. Onu anlamak istiyorum. Bob Hoover diye bir tane pilot var, Amerikan, eski asker. Şey, belki o zaman da askerdir, bilmiyorum. İşte askeri uçak var. Tatbikat gibi bir şey uçuşa çıkıyor. Neyse, uçuş sırasında motor arıza olmuyor hemen. Bayağı zorlanıyorlar, motorlar duruyor. Manevralar falan yaparak iniyor adam. Bir şekilde başarıyor. Sorun şuymuş. Sorun, teknisyen çocuk yanlış yakıt koymuş uçağa. Bu arada jet de olabilir. O konuda çok hakim değilim yani. Sonuç olarak yanlış bir yakıt konulmuş. Ve çocuk çok kötü durumda. Yani çok üzgün. İnanılmaz bir hata yapmış. İnsanların yani 3 kişi yanılmıyorsam uçakta var. Yani onların da canı tehlikeye giriyor. Bu insanlar yıllarca emek almış insanlar. Yani eğitim almış insanlar. Emek verilmiş bunlara falan. Her neyse. Bob Hoover iniyor uçaktan. Diyor ki bu teknisyeni nerede, bu onu gideceğim. Gidiyor teknisyene. Kızmıyor adama. Mesela aklımıza ilk gelen yani kalaylamak olur herhalde. Sen nasıl adamsın, işte biz o uçağa gittik. Yani ya da şöyle diyelim. Hikayeyi bitireceğim tabii. Günlük hayatımızda buna benzer bir şey yaşadığımızı düşünelim. Ve bizim otorite sahibi diye işaretlediğimiz, başka bir deyişle yanlış şekilde güçlü diye tanımladığımız insanlar ne yapardı? Eğer biraz sonra Bob Hoover'ın bitireceği gibi bitiriyorlarsa çok şanslısınız. Ama benim tecrübelerim öyle değil. Bob Hoover çocuğun omzuna dokunuyor, diyor ki yarın da uçağıma bakımını seni yapmanı istiyorum diyor. Bir daha böyle bir hata yapmayacağına yani eminim diyor artık. Ve bence güçlü insan bu. Güçlü insan o çocuğu sahip olduğu o güçle, o da otoriteyle, o ünvanla, o titirle, nasıl dersek onu, o çocuğu ezmek değil. Güç böyle bir şey değil çünkü. Güçlü insan işte Bob Hoover'ın yaptığı gibi olan insan. Yani anlayışlı olan, hoşgörülü olan. Biz bunu hep bahsediyorduk diğer podcastlerde de aslında. Stoacılık bunu anlatıyor, bunu anlatıyor diye. Yani bize verilen özellikler boşuna verilmiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz, öfke de bize verildi. Hayır, aslında öfke bize verilmedi. Öfke bir erdem değil çünkü. Öfke bizim kaçınmamız gereken bir şey. Adam bunu hepsi söylüyor. Marcus, Seneca, Epictetus hepsi söylüyor bunu. Marcus özellikle diyor ki öfke hani çirkinleştirir diyor sizi. İnsanın yüzünü çirkinleştirir, onu diyor ruhunu da kirletir diyor. Ve bayağı da sözü var öfkeyle ilgili. Dolayısıyla öfke bir erdem değil. Öfkelenmek bir erdem gösterisi değil. Tam tersi bu. Ve bu önemli. Şimdi Bob Hoover'ın bu yaptığı şeye güç dedik ve ben aslında bunu kendi tabirim, yani kendi tanımımla şöyle tanımladım. Ne kadar stoacıysan o kadar güçlüsün aslında. Tabii biraz esprili bir tabir. Ama stoacılığın söylediği şeyler, yani doğaya uygun ne kadar yaşarsanız gerçekten o kadar güçlü bir insan oluyorsunuz. Bunu başka öğretiler için de söyleyebiliriz kesinlikle. Çünkü neredeyse yani benim bildiğim hepsi ya da akıllıca bulduğum hepsi hoşgörüyü, anlayışı, kardeşliği bunları anlatıyor. Hiçbiri bireysellikten bahsetmiyor. Sen onlardan farklısın, sen kendine ilgilen, onları ilgilenme, onlar ne yaparsa yapsın, böyle bir şey yok. Stoacılık ara sıra şey söyler, biri hata mı yaptı, kendine yaptı der. Hani onun problemi der ama bu bireyselcilik değil aslında. Bu, şimdi geleceğimiz konuyla ilgili. Şimdi Epiktetos'un bir lafı vardı, daha önce de söylemiştim, hatırlayalım. Siz diyor, tabii böyle demiyor da ben biraz günümüze çevireceğim. Cebinizden parayı alsalar öfkelenirsiniz. Üstünüzden kıyafeti alsalar öfkelenirsiniz. Bedeninizi kontrol etseler deli olursunuz. Ama diyor zihninizin kontrolünü herkese veriyorsunuz. Burada dediği şu aslında. Sizi eğer biri sinirlendirebiliyorsa kolaylıkla, siz o insanın kölesi olmuşsunuz demektir artık. Çünkü sizin ruh haliniz o insanın iki dudağı arasında, hatta bazen parmaklarının ucunda oluyor. Bir mesajla, bir işte yani internetten yazdığıyla, telefona yazdığıyla tamamen hayatınız değişebiliyor. Aslında Marx'ın dediği biraz önce oydu ya. O onun problemi diyor ya. O onun problemi. Çünkü biz hiçbir zaman öfkelenmemiz ya da kıskanmamız, hani bu tarz hoş olmayan duygulara kapılıyorsak hiçbir zaman karşımızdakini neden olarak gösteremeyiz. Çünkü karşımızdaki neden falan değil. O yanlış bir şey yapmış olabilir ki burada yanlış kime göre, neye göre? Bize göre. Ama ona göre yanlış olmayabilir bu arada. Çünkü genellikle insanlar yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri yapmıyor. Ona göre doğru. Çünkü diyor ki mesela ben bunu yapayım da ders alsın diyor karşımdaki. Yani ona göre onun bir mantığı var. İyi kötü var. Bize göre saçma ama ona göre değil. Ona göre de bizimki saçma zaten. Dolayısıyla bizim kendi düşüncemize göre yanlış bir eylem yaptı. Tamam. Peki öfke nereden çıktı? Benden çıkmadı mı? Ya da kıskançlık benden yükseliyor. Ondan yükselmiyor. Ama o yapmasaydı ben yapmazdım. Hayır. Bunu ikili tartışmalarımıza da çok yapıyoruz bu arada. İkili, üçlü neyse yani. Tartışmalarımıza da bunu çok yapıyoruz. Sorumluluğumuzu karşımızdaki insana yüklüyoruz. Mesela dikkat edin. En son ya hepimiz yapmıyoruz bunu. Tabii elbette genelliyorum. Aramızda yapmayanlar da vardır. Sen bunu yapmasaydın ben bunu yapmazdım diyoruz. Sen böyle yaptığın için ben böyle yaptım. Sen böyle yapınca ben şöyle düşündüm. Sürekli sorumluluğu karşımızdakine veriyoruz. Sen böyle yaptığın için sen böyle hayır. En son şunu diyoruz bakın. Sen böyle yaptığın için ben böyle yaptım. İlk tarafını atın o cümlenin. Sonra ne? Ben böyle yaptım. Kim yaptı? Ben. Bitti. Bunların hepsini biz yapıyoruz. Öfkelenen biziz. Kıskanan biziz. Şimdi tabii elbette kendimizi suçlamıyoruz burada. Yaptığımız şey şu. Öncelikle farkında olmamız lazım. Bu hislerin bizden ortaya çıktığını, karşımızdakinden bağımsız olduğunu anlamak zorundayız. Bunu anlamadığımız sürece hiçbir yere gidemeyiz zaten. Yani hiçbir ilerleyemeyiz. Mümkün değil. İlk olarak bunu anlamamız lazım. Ondan sonra da sakinken, yani öfkeliyken ya da kıskanıyorken değil, bu duyguları unutmuşken, biraz böyle halı altına süpürmüşken oturup bizim ya ben neden şu şu şu durumda böyle hissettim diye kendimize sormamız lazım. Ama bunu müthiş bir dürüstlükle ve kendimize yapıyoruz. Kendimizden saklanmayalım. Bizi bizden iyi de kimse bilmiyor yani ayrıca. Çünkü yani aklınıza gelen en kötü düşünceler, en ahlaksız düşünceler, en belki şiddetvari düşünceler hepsini sizden geçiyor. Hepsini biliyorsunuz yani. Güzel düşüncelerde, kötü düşüncelerde farkındasınız. Başkalarından saklayabiliriz ama kendimizden saklayamayız. Bunu da saklamayalım. Neden kıskandık biz o insanı ya da bu eylemi? Neden öfkelendik? Bunun temeline inmek zorundayız. Buna inmediğimiz sürece, o gerçek nedeni orada yakalayamadığımız sürece ki gerçek neden, yine tekrar ediyorum, karşımızdaki insan değil. Bizim yaşadığımız bir şey. Bu arada şunu söylemek istiyorum ki, eğer bu bahsettiğimiz şeyler bizim hayatımızın kontrolünü artık eline almaya başladıysa o zaman profesyonel destek şart tabii. Ama profesyonel destek alın ya da almayın. Şu bahsettiğim şey insanın kendini geliştirmesi için önemli bir adım. Yani. Ama kendimizi suçlamak yok, onu da söyleyeyim. Biz düşman değiliz. Öfke de düşman değil. Bunların hepsi bizden çıkıyor. Ama şunu da unutmayın yani biz bir birey olarak içimizdeki öfkeden daha büyüğüz. İçimizdeki kıskançlıktan daha büyüğüz biz. Çünkü diğer şeyler de var. Onları hiç unutmamak lazım. Ve neyi beslersek o oluyor. İşte bu aslında bütün bu dinlediklerimiz, bütün bu okuduklarımız, yazdıklarımız bunların farkındalığını arttırmak için. Şimdi belki mesela bir tane çocuk varmış. Bir aklıma birden geldi, şimdi almak istiyorum. Çocuk ağlıyor galiba sürekli. Bir sorun yaşıyor. Tam hatırlayamıyorum hikayeyi ama. Hikaye değil gerçi, o da gerçek bir şey. Her neyse, çocukta psikolojik sorunlar var. Çok özet geçiyorum. Çok da ciddi bir sorunlar değil ama bir şeyler var. Ama çocuk yani travma yaşayacak hiçbir şey yok hayatında. Bir küçük çünkü çok. Ve hakikaten yaşamamış travma. Neyse işin sonunda şuraya geliyor. Babası işte Call of Duty gibi böyle adam vurmalı oyunlar oynuyormuş. Silah sesleri, bağırışmalar işte ahu falan. Çocuk da orada uyuyormuş hep. O odada. O sesler bile etkilemiş çocuğu. Bebek sonuçta yani, sünger gibi çekiyor beyni. Bizim de pek farkımız yok. Siz sürekli şiddet içerikli şeyler izler, okur, bunları düşünürseniz daha kolay agresif hale gelirsiniz, daha kolay öfkelenirsiniz. Neyse, konuyu neden öfkeleniyoruz da çekmek istemiyorum ama bu önemli. Ve güçlü insan olmanın önemli şeylerinden biri bu erdem olmayan şeyleri kontrol altına alabilmemiz. Almak zorundayız yani. Almamız gerekiyor. Her ne kadar bize verilmiş erdemleri çalıştırıyorsak, cümleye yanlış başladım, her ne kadar değil. Ne kadar bununla uğraşıyorsak diğerini yapmamak için de uğraşmamız lazım. Diğeri dediğim de işte bu öfkeleri, kıskançlıktır falan. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çünkü bu karşımızdaki insana çok giriyoruz yani sürekli. O lafa çok giriyorum. Her insanın yaptığı eylem için bir nedeni var. Biraz önce biraz bahsettim. Kendine göre de haklı bir nedeni var. Çünkü kimse iki seçenek arasında ya bu yanlış ve ben bunu yapacağım demiyor. Demiyoruz yani. Çünkü bir zarar çıkarız. Yani yanlış derken zaten onu söylüyoruz. Kimse de kendini zarar çıkarmak istemiyor. Şunu diyebilirsiniz. Öyle durumlar vardır ki kendime değil karşımdakine veririm. Evet, ama orada da karşınızdakine verdiğiniz için mental bir haz alırsınız. Aslında yine kendinizi düşünmüş oluyorsunuz. Bu da ayıp bir şey değil. Bundan önce söylemiştim. Dalai Lama'nın tabiri vardı. İyi bencil, kötü bencil diye. Yani tüm yaptığımız iyilikler iyi bencil hareketler aslında. Bu da kötü bir şey değil. Yani zaten alternatifi kötü olan bir şey. Onun için iyi bencil iyidir. Çok saçma sapan bir cümle oldu ama olsun. Karşımızdaki insanın yaptığı şeyler için bir nedeni var, doğru. Ama bu nedeni sorgulamak bizim görevimiz değil. Ve bizim ona zamanımız yok. Marcus bunu özellikle söylüyor. Yani tabiri caizse sana ne diyor? Sen diyor kendine bak. Boş ver başkalarıyla ilgilenmeyi. Sen kendine bak diyor ya. Sen kendin iyi bir insan olmaya çalış. Karşındaki iyi olmayabilir. Sen iyi olmadan zaten ona bunu anlatamazsın. Hatta Rufus da bunu söylüyor. Yanılmıyorsam Instagram'da paylaşmıştım ona benzer bir şey. Seni sahip olmadığın özellikleri başkasına anlatma. Nasıl olacağını söyleme. Önce sen ol, ondan sonra. Hatta Gandhi'nin de lafı vardı. Değişim kendinde başlar diye. Ya önce biz, burada bu biraz bencilce olacak bu cümle ama bencilce söylemiyorum. Ama önce bizim belirli bir çaba içinde olmamız lazım ki başka insanlara yardım edebilelim. Yani bizim tırnak içinde olmamız lazım ama tam olmak değil bu. O yolda yürüyor olmamız lazım ki başka insanlara ışık tutabilelim. Hani gerçek hayattan da metafor düşünebiliriz. Elimizde bir ışık var ama ben yürümeden neyi aydınlatacağım? Yürürken arkamı da aydınlatabilirim ben. Işık tutarım o insana, gelsin benim yanıma diye. Ama onun dışında olmaz yani. Dolayısıyla onları düşünmeyeceğiz. Sadece şunu bileceğiz. Onun da bir nedeni var. Bu insan bana bunu mu yaptı? Vardır bir nedeni. Kendine göre de haklı bir nedeni vardır. Ama bunun ne olduğu, neden haklı olup olmadığını karşımızdaki insan tartışmayacağız. Çünkü yine hatırlatıyorum, bizim bir hoşgörü gücümüz var. Bize verilmiş doğa ya da Tanrı tarafından, nasıl inanıyorsanız. Hoşgörü, anlayış verilmiş. Bunlar bize boşuna verilmemiş. En azından bu arada size boşuna verilmiş de olabilir diyebilirsiniz. Stoacılık böyle demiyor. Ben de Stoik Yaşam Instagram'la işte podcast kanalı olarak bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Stoacılık bize bunu demiyor. Stoacılık bize diyor ki sana boş beleş bir şey verilmez. Sana göz verilmiş, görebilmen için de cisimler verilmiş diyor. Kulak verilmiş, duyabilmen için şeyler verilmiş. O zaman hoşgörü, anlayış, bu erdemleri de senin uygulayabileceğin alanlar olacak. Ve hatırlayalım. Şöyle düşünelim. Hoşgörü sahibiyim ben. Hoşgörü gösterebiliyorum. Ben her şey çok güzel giderken neye hoşgörü göstereceğim? Zaten hoşgörü gösterilmem için yani nahoş bir şeyler olmalı. O yüzden yaşadığımız şeyleri bir de şunu da söylemek istiyorum araya girip. Kendimin arasına girdim, evet. Budizmden bahsederken önceden Zen Budizm'de Gata denen bir şey var demiştim. Gatha. Yani araştırabilirsiniz ama bir şey bulabilir misiniz bilmiyorum. Her eylem için özel bir cümleleri ya da bir böyle küçük bir şiirleri var. Onu okuyorlar ve farkındalık geliştirmeye çalışıyorlar. Hani besmele gibi. Bizde de bazı insanlar hep besmele çeker ya, ama biz ezberden yaparız bunu genelde. Bir de kısa olduğu için Yapar geçeriz. Bu biraz daha şiir formatında olduğu için bu gatalar biraz daha oturup bir de yavaşlama üzerine. Bunlar monastik insanlar. Manastırda keşiş hepsi. Yavaş yavaş böyle yapıyorlar. Akıllarına geliyor. Biz de stoacı sözlerin bazılarını kullanabiliriz. Mesela Epiktetos diyor ki eğer diyor sen elinde olmayan bir şey istersen o zaman bu istediğin şey kimin elindeyse onun kölesi olursun diyor. Zaten aslında öfkelerimizin de ya da bazı yaşadığımız bu nahoş duygularımızın nedeni de bu. Elimizde olmayan şeyler istemek. Ama detayına girmeyeceğim. Mesela bu cümle bana çok mantıklı geliyor. Yani her gün bununla başlasak tamam bir dakika benim elimde olan şeyler şunlar şunlar şunlar. Ben bunları mükemmelleştirmeye çalışabilirim. Onun dışında benim kontrolüm altında olmayan şeyler var. Ben önümde giden arabanın camından bir sigara hizmeti fırlatılmasını kontrol edemiyorum. Ama kendi arabamda kontrol edebilirim bunu. O zaman ben ona edeceğim kontrol. Ben bunu etmeden karşımdaki insana gidip de sen bunu atamazsın dememeliyim. Anlatmak istediğim buydu biraz önce. Her neyse uzatmayayım. Ben şu ana kadar anlatmak istediğimi anlatmaya inanıyorum. Küçük bir özet yapalım. Güçlü insan dediğimiz şey ilk aklımıza gelen çoğumuzun belki ya da bazılarımızın aklına gelen bu fiziksel özellikler değil. Güçlü insan Tanrı'nın ya da doğanın bize verdiği bu erdemleri doğru yerde uygulayabilen insandır. Çünkü bu insan hoşgörülü, affedici, kucaklayıcı bir insan olur. Kardeşliğin ya da toplumsal yaşamın aslında sırrı burada. Onun dışında herkes birbirine küserse zaten yani herkes bireysel hale gelir ve biz bunu istemiyoruz. Biz birlikte yaşam istiyoruz. Biz beraber yaşamak istiyoruz ve bunun sırrı da aslında bu hoşgörü, bu anlayış. Bu yanlış tabir belki ama büyüklük. Ben gerçek gücün bu olduğunu inanıyorum. Ve aynı zamanda bizi güçlü olmaktan alıkoyan bazı şeyler var. İşte bu şeyler de aslında bizim göstermememiz gereken şeyler göstermemiz. İşte efendim hem erdemleri uygulamamamız, uygulamıyor oluşumuz. Hem de bu nahoş olayları içimizde kendi kendimize besleyip büyütmemiz. İşte efendim öfkelenmek gibi. Kıskanmak gibi. Bunlar bizim güçlü insan olmamızın önünde engeller. O yüzden biz bu engelleri oturup, yani bu engelleri aşabilmek için önce bu engelleri tanımamız lazım. Ama yine tekrar ediyorum. Biz kendimizin düşmanı değiliz. Öfke bizim düşmanımız değil. Biz birini yenmiyoruz. Öfkeyi yenmiyoruz. Bir savaş yok. Bir mücadele yok. Biz öfkeyi anlamaya çalışıyoruz. Anladığımız zaman da zaten onun nedenini, gerçek nedeni her neyse onu görebildiğimiz zaman ben orada işin zaten yarısını, en az yarısını çözülebileceğini düşünüyorum. Tabii bu herkeste farklı bir şey olacağı için bunun spesifik örneğini vermek çok zor. Ama onun farkındalığına varmak ve zaten bu farkındalık için çaba göstermek müthiş bir ileri adım. Dolayısıyla hepimizin yani Marx'un tabiriyle kim ne yaparsa yapsın ben iyi olmalıyım dediği gibi daha iyi bir insan olmak için göstermemiz gereken daha iyi ve daha güçlü bir insan olmak için göstermemiz gereken çaba olduğunu düşünüyorum bu bahsettiğim şeylerin. Biraz uzun oldu bugünlük. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.